Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah hepimizi ve neslimizi İslam şahsiyeti, İslam karakterine sahip insanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle nasıl sahabeleri bizler için örnek kılmışsa, bizi de neslimizi de geleceklere örnek kılsın. Örnek şahsiyetlerden eylesin. Kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz birkaç dizi olarak devam edecek inşallah. Gücümüz varsa takip eden kazanır. Kur'an ve sünnete göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kişiliği nasıldı? Sohbetimizin ana teması, konusu bu. Böyle bir konu seçmenin sebebi ise yaşamış olduğumuz şu asırda ne ihtiyarların, ne orta hallerin, ne gençlerin, ne de çocukların örnek alacak şahsiyetleri bulamamalarına binaen kişiliksiz, karaktersiz ve hülyaları bozuk, geleceğe bile bakmada aleykümselam belli bir duyguları olmayan, belli bir şeyden yoksun bir neslin yetişmesine sebep olduğundan. Bunun en büyük sebebi bizlerin lakayt, ihlassız, samimiyetsiz insanlar olmamızdan kaynaklanıyor. Kasmış geldim. Halbuki Allah'ın kitabını okuyorsunuz. Allah diyor ki Azze ve Celle sizin için, ahiret umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek Allah'ın Resuludur derken bizler peygamberimizi tanımamamız hasebiyle, tanımadığımız için onun karakteriyle karakterlenemediğimiz yüzünden gördüğümüz her insanın veyahut bizden üstün gördüğümüz her şahsiyetin ahlakıyla ahlaklanmaya aleykümselam. Kişiliğiyle kişilik bulmaya, onun huylarıyla davranmaya başlıyoruz. Hoş geldiniz kardeşlerim. İşte Allah Azze ve Celle sizin için en güzel örnek, numune Allah Resulü diyor. Bakın sahabeye, Allah onlardan razı olsun. Bu olayı çözmüşler. Onlar da bizim gibi insanlardı. Şirkin, küfrün, zinanın, batağın tam içindelerdi. Irkçılığın, soygunculuğun, yani her türlü aradığınız karanlık, şer, zulüm orada vardı. Ama karşılarına birisi çıktı, onları bir şeye davet etti. Davet tevhiddi. Tevhiddi ama o tevhidin yanında bir de kişilik söz konusuydu. O kişilik, o karakter, o insandan gelen her sözün kabulüne ve insanların da ne yaptı hayatına geçirmesine sebep oldu. Bakın hepimizde korkaklık duygusu vardır. Hepimizde cesaret duygusu nedir? Vardır. Ama şurada işler kızıştığında, kan gövdeyi götürdüğü bir yerde ölümün korkusunu insan bütün iliklerinde hissettiğinde işte orada yiğit kim, cesaretli kim orada belli olur. Sahabelerin dediği gibi savaşta diyor, falan savaşta diyor hepimiz topukları yağlıyorduk. Bir baktık ki diyor Allah Resulü diyor müşriklerin üzerine doğru gitmiş diyor. Vallahi diyor korkumuzu onun etrafında diyor yer alarak yenmeye çalıştık. O diyor korku nedir bilmiyordu diyor. Yani insan korkuyu bile korkmayan bir adamın yanında öğreniyor. Cesareti de ne yapıyor? Orada tadıyor. Yani örnek şahsiyetlere bizim ihtiyacımız yok. Örnek şahsiyeti öğrenmeye ihtiyacımız var. Bugün bakın, yaşamış olduğumuz şu topraklarda yıllardır öğretilen bir öğreti var. Askere gidersin, onunla karşılaşırsın. Okula gidersin, onunla karşılaşırsın. Bir KPSS imtihanına giriyor birisi, onunla karşılaşırsın. Siz ne dediğimi anlıyorsunuz. Anlatmak istedikleri bir şahıs var. İşte şunu yapmış, şu ilkeleri var, şu şeyleri var. Ne yapıyorlar? Bir model öğretmeye çalışıyor. Yani her sistemin sana empoze etmeye çalıştığı nedir? Bir şahsiyet var. Ama bizim Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin adres olarak gösterdiği bir şahsiyet var. Bizim bir başkasına nedir? İhtiyacımız yok. Bir laf geliyor, Napolyon şunu demiş. Bak, orada onu örnek almış. Bir laf geliyor, falan şunu demiş, şunu demiş. Ya sohbetin hep başlangıcında söylediğimiz bir söz var, hatırlıyor musunuz sohbetin hacı? Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli Muhammed'in yolu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu. Yani bizler dinimize sarılsak kişiliği, karakteri ne yapacağız? Oturtacağız. Yani biz Müslümanların en büyük zaafı burada. Ve dün bir mesele oldu. Herhalde Semih abiyle konuştuk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde ne yaptı? Ensar'la muhacirin arasında bir kardeşlik tesis etti. Bak, bu bir karakter oluşumudur. Kişilik oluşumu. Öyle hale oldu ki geldi Ensar muhacire, işte evim yarısı senin. İşte malım yarısı senin. Daha da ileriye bakın. İşte eşlerim, hangisini istiyorsan boşayayım, iddetinden sonra senin dedi. Şimdi ne karşıdaki öbürüne güvenip böyle bir kardeşliği tesis edebiliyor, ne buradaki karşıdakine. Halbuki iman dediğimizde, kardeşlik dediğimizde veyahut Müslüman kimdir? Elinden, dilinden emin. Bugün ne aliminde, ne talebesinde, ne inanıyorum yahut da hiç sohbete gitmeyip Müslümanım diyen de bu karakterler, bu kişilikler nedir? Kalmadı. Neden kalmadı? Çünkü peygamber tanınmıyor. Peygamberin tanınmadığı bir ortamda toplumdaki kimse, örnek aldığın şahıs o. Babansa baban. Dolmuşta çocuk amcasına sövüyor. Millet kınadı, adamda ses yok. Akşam diyor, babam da böyle sövdü diyor. Amcası kalkıyor gidiyor, arkasından babası sövüyor. Dolmuşta da çocuk babasını sövdüğü gibi sövdü. Adam kıpkırmızı. Niye? Akşam diyor, babam da diyor amcamın arkasından sövdü. Yani niye bana kızıyorsunuz demek istiyor. Çocuk mukayese ne yapıyor? Yapamıyor. Çünkü kişilik olarak kimi almış? Babasını almış. Ve babasının sövdüğü gibi aynen ağzından o lafı ne yapıyor? Çıkarıyor. Çünkü kişilik o. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğretilse ve her evde onun karakteri işlense, baba onun ahlakıyla ahlaklansa, anne onun ahlakıyla ahlaklansa, gelecek nesilleri ben düşünemiyorum bile. Yani aklınıza bile getiremeyeceğiniz bir tamir söz konusu olur. Pansuman değil. Çünkü bunun örneği Mekke döneminde yaşandı ve hakikaten cidden düzeldi ve birçok inanılmazı ne yaptılar? Başardılar. İşte yaşamış olduğumuz şu ortamlarda da dikkat ederseniz kutlu doğum haftası diye bir bidat oluşturdular. Ve her bidat bir sünneti ne yapıyor? Yok ediyor. Akşama kadar Hacı Bayram'dan ben dinliyorum burada. Hep mevlütler okunuyor. Naatlar, şiirler, o ilahi dedikleri sözleri okuyorlar. Ya en güzel hatıpları koysalar, o hatıplar tutup peygamberimizin vasıflarını bir bir anlatsa, insanlara kıssalarla bunları yerleştirseler, bir kelime kalsa, o bir kelime insana ne yapacak? Fayda verecek. Ama okunan oradaki mevlüt kime fayda veriyor? Ben bakıyorum şu camdan, genç ve açık kızlar ellerine gül suyu almışlar. O mevlid şekerleri almışlar. Her önüne gelene tutuyorlar, şeker dağıtıyorlar ve onunla avunarak gidiyorlar. Yani çok güzel bir şey yaptın. Hani burada. Halbuki kendine hiçbir şey yapmadı. Sadece bir gülücük gördü karşıdakinden. Kendisi de güzel bir şekilde, halbuki İslam'ın ne şuuru, ne görünüşü, ne de yaşantısı, ondan hiçbir aksetme yok. İşte örnek dediğimizde, kişilik dediğimizde, kavram dediğimizde bunlar çok çok önemli ve günlük hayatımızda da sıklıkla kullandığımız çok önemli bir kavramdır kişilik. Ama buna rağmen tanımlanmasında cidden güçlük çekilmektedir. Çünkü insan denen varlığın çok karışık bir yapıya sahip olması ve bu yapının net bir şekilde belirlenmesinin zor olması insanın kişiliğini de ortaya çıkarmakta ne yapıyor? O kadar zorlaşıyor. Bir de bunu hadislerle bakın. Münafık kime denir?
Kalbi ayrı, dili ayrı olan.
Ona geldiğinde bu yüzle, buna geldiğinde bu yüzde. Hadi sen bu adamı ayırt et bakalım. Bazı münafıklar vardır ki mahşere kadar onları ayırt edemezsiniz. Bir de orada ayırt edilecekler var. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışan insanlar var. Onun için kişilik dediğimizde cidden insanın iç dünyası karmaşık olduğu için onu ayırt etmek de cidden çok zor. Çünkü insanın yapısı çok farklı. Bir de kalbi sürekli değişken olması, her gördüğüne meyledir hali olması insanın kişiliğini ne yapıyor? Etkiliyor. Batı dillerinde en çok kullanılan kişiliğe karşılık Latince personel sözcüğüdür. Hani işte personel alımı var. Bak bu kişiliktir normalde. Personenin ilk anlamı ise eski Roma döneminde tiyatro oyuncularının yüzlerine taktıkları maskelerdi, biliyor musunuz? Yani aslında münafıklığı onlar sergiliyormuş. Personel dediğinde yüzüne taktıkları o zaman maskelermiş. Bu maskelerin oyuncular tarafından kullanılma amacı belli kişileri temsil etmelerinden kaynaklanıyor. Sen başka bir şahsiyetsin, o taktığın maske ise falanı temsil etmesine hasep o taktıklarına personel diyorlarmış. Evet. Bu kelime Arapça karşılığıysa şahsiyettir. Şahsiyet kökünden türeyen kelime yükselme, görünme, ortaya çıkma, açıklama gibi anlamlara gelir. Bu tabir Arapçadaki karşılığını koruyarak Türkçe'de aynı geçmiştir. Ki zaten kullandığımız kelimelerin çoğu Arapçadır. Şahsiyet kelimesi de olduğu gibi Arapçadan hiç bozulmadan Türkçe'ye geçmiş. Davranıştan bahsederken başkalarının gözlemleyebildiği toplumsal kişiliklerden söz edebiliriz. Ancak kişiliğin özel ve saklı bir kısmı var. Özel kişilik kavramı içinde başkalarıyla paylaşılmayan fantaziler, düşünceler ve yaşantılar vardır özel kişiliklerde insanların. Özel kişiliği incelemek zor olduğundan psikologlar tamamen kişilik üzerinde yoğunlaşmıştır. Ve özel kişiliği roman ve biyografi yazanların analiz ve belirtimlerine bırakmışlardır. Onlar tutmuşlardır, bir şahsiyeti yazmışlardır. O şahsiyet şöyle şöyle diye o insanları da insanlara ne yapmışlardır? Örnek göstermişlerdir. Mesela bugün çocuklarımıza bakın. Benim torun Pepe Pepe Pepe der. Pepe'nin söylediği her şeyi bilir. Başka bir şey seyretmez. Bak hasta televizyondur, şudur seyretmez ama o bir çizgi film var. Pepe diye. Onun karakteri, yürüyüşü, adımı, konuşması, söylediği sözler, işte tuvalet adabı, yeme adabı, annesini seviyorum demesi, bizi seviyorum demesi. Veyahut geçen yerde sofrada yemek yiyoruz. Hepimize tuttu, birer yaprak dağıttı böyle kağıt. Bu ne yavrum? Menünüz. Ne yemek istersiniz? Aynen böyle. Ben bu ne yapıyor? Kız dedi ki baba bu Pepe'den öğrendi. Yani çocuklara öğretilen şahsiyetler, karakterler dahi toplumda bırakılmış değil, özel yazarlara bırakılmış, onların düşünceleri nasıl olacak? Konuşmaları nasıl olacak? Topluma katılımları nasıl olacak? Bunu ne yapıyorlar? Empoze ediyorlar. Bak hiçbir sistem gelen nesilleri ne yapmıyor? Rastgele eğitmiyor ve diyorlar ki 10 yılda şu kadar insan yarattık. Doğru söylüyorlar. Klonladılar. Ve o klonlanan kafalar bak hala gitmiyor. Onlar başkalarını klonluyor. Ama bakın Kur'an bilgisine sizin için en güzel örnek diyor. Daha sonraki derslerde gelecek inşallah. Mücadele suresini anlatıyor. Elinizden diyor düzüp getirdiğiniz şeylerine iftira etmeyin. Hırsızlık yapmayın. Kabını başka bir kız kardeşinin kabının boşalmasını ne yapmayın? İstemeyin. Veyahut Rahman suresinde birçok insana ne yapıyor? Örnekler veriyor. Allah'ın bu kadar nimeti var. Bunları bilip dururken neyi inkar ediyorsunuz? Her yerden örnekler var. Yani bunlar insanda ne yapıyor? Karakter ve kişiliği oluşturuyor. Evet kardeşlerim. Demek ki kişilik ve karakter oluşumu bizler yapmadığımız zaman şeytanın otomatikmen doldurduğu ne yapıyor? Bir kısım oluyor. Biz iman edenler olarak önce kendimiz buraları ne yapacağız? Dinimizden doldurma yoluna gideceğiz. Yapmazsak şeytan zaten kapıda ve istediği gibi seni ne yapıyor? Yönlendiriyor. Daha önceki çizgi filmleri hatırlayan var mı? He-Man, gölgelerin gücü, bilmem neyin gücü. Bak birçok ilahlar varmış. Birçok ilahlar olabiliyormuş. Onlardan yardım edilebiliyormuş. Veyahut çizgi filmlerde bir bakıyorsun domuz eti yemeler, şarap içmeler, kumar oynamalar. Bunlar ne var? Biraz daha büyük çizgi filmler, Asterix'ler, şunlarla bunlarla. Çocuk oradan ne yapıyor? Şimdi ilkokul seviyesine kadar zina, içki, sigara düştü mü düşmedi mi? Düştü. Neyle düştü? Kişilik ve karakterine çocuğu dikkat edilmemekle. Şimdi ufacık bir çocuğa bakın, mal hırsı var mı yok mu? Sanki doğuştan kundağında telefonla doğmuş, dolarla, markla, euroyla doğmuş, arabayla doğmuş çocuk. Bakın mal hırsı var, hem de aşırı. Giyim hırsı var, hem de aşırı. Ve eskiden çocuklar her şeyini paylaşırdı. Şimdi binlerce oyuncağı olsun, bir tanesini paylaşmaya başkasını. Benim diyor. Bak bu benlik duygusunu sen İslam'ı veremediğin için. O çocuk da ne yaptı? Başıboş yetiştiği için veyahut başıboş da değil, şeytanın eğitimiyle o hale geldi. Evet kardeşler, Allah hepimize hayır versin. Doğru dürüst meseleleri anlayanlardan eylesin. Karakter kavramına baktığımızda karakter kelimesi de Fransızca bir kelime. Buradan bize girmiş. Bir bireyin kişiliğini oluşturan ve çevresine gösterdiği tepkileri belirleyen sürekli duygusal niteliklerin tümüne karakter deniyor. Kişilik ve karakter ayrı ayrı kavramlardır. Bu kelimesi dilimize tabiat kelimesiyle eş bulmuş. Yani tabiatım benim böyle. Yani karakter kelimesiyle tabiat kelimesi Türkçe'de eş bulmuş. Ve tabiat bir kimsenin temel kişiliğini oluşturan özellikler, eğilimler bütünü huy, karakter anlamlarına gelmiştir. Ve karakter özellikleri insanlar arası ilişkilerde gösterilen tutum ve davranışa onlar üzerinde bırakılan etki sonucuna göre de ne yapılır? Tayin edilir. İşte dürüstlük, güvenilirlik, yiğitlik, adaletli olma, şerefli olma, haysiyetine düşkün olma, cömert olma gibi özellikler nedir? Bu karakterin içine girer ki bu da aynı zamanda Müslümanın nedir? Kişiliğidir. Bizler eğer Müslüman olarak bu kişiliklere sahip olsak, korusak tam karakterli, yani onların da istediği karakterli toplumu ne yaparız? Oluruz. Bu bakımdan karaktersiz kişiden bahsetmemiz mümkün değildir. Çünkü herkeste bir karakter vardır. Bu cümleye kötü karakterli demek daha doğru olur. Birine karaktersiz dediğin zaman bu yanlış bir cümledir. Çünkü onda da bir karakter vardır. Cömertlik yoksa cimrilik vardır. Cesaretlik yoksa korkaklık vardır. Dürüstlük yoksa nedir? Emin olmama vardır. Yani hepsi zıttıyla olduğu için bir karakter vardır ama kötü karakter vardır. İyi karakter nedir? Yoktur. Aleykümselam ve rahmetullah. Karakter ve kişilik kelimeleri aynı anlamda kullanılabilmekte ama bu iki kavram arasında bazı farklar vardır. Kişilik kavramında insanın bütün varlığı, bütün mahiyeti akla gelir. Karakter geldiğinde bütün varlık akla ne yapmaz? Gelmez. Sadece kişideki duygu, düşünce kendisinden sudur eden hareketler gündeme gelir. Karakter kavramının kişilikten en önemli farkı, karakter sözcüğünün ekseriyet itibarıyla ahlaksal meseleleri anlatmakta kullanıldığı ama kişilik dediğinde onu da içine kapsayarak her şeyi ne yapar? İçine alır. Evet. Şimdi gelelim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın temel kişilik ve özelliklerine. Yani böyle bir giriş yaptıktan sonra. Çünkü kişilik ve karakter anlaşılmayınca birinden alacağımız şeyde ne yapılmaz? Anlaşılmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kişiliği olarak analiz ettiğimizde ilk ön plana çıkan emin oluşudur. Yani güvenilir insandır. Şimdi düşünün, arkadaşımız güvenilir birisi. Onunla her işi ne yaparsın? Ağzından çıkana güvenirsin. Komşuluk yaparsın. Yolculuğa çıkarsın. Bir yere gidiyorsun. En sevdiğini emanet edersin. Güvenilir. Arkadaş güvenilir değil. Ticaret, arkadaşlık. Ne harbe gidersin, ne sulha gidersin. Bak bir karakter, kişilik. Onun için emin kelimesi aynı zamanda imanda kullandığımız gibi ne diyor? Tasdikleme, yalanlamanın zıttı olarak gündeme geliyor. Kendisine güvenilen, hiyanet etmeyen, sözünde duran, vefalı olan, başkalarından korkmayan anlamına gelir. Allah Resulü'nde var mıydı bunlar? Hepsi dört dört. Hem de nübüvvetten önce vardı. Ve nübüvvetten önce olması ondan gelen bir şeyin peygamberliğinde de nedir? Kabulüne ne yaptı? Sebep oldu. Ve emniyet aynı zamanda bütün peygamberlerin ortak özelliğidir. Sadece Allah Resulü'ne has değil. Ve aynı zamanda bütün Ademoğlunun da olması gerekendir. Sohbetin başında da dediğim gibi Müslümanın tanımını yaparken ne yapıyor? El ve dil. Yani güvenilen insan. Şerrinden emin olunan insan manasında ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk göze çarpan özelliği nedir? Budur. Allah hepimizi Muhammed'in eminlerden eylesin. Ve onların bu özelliği taşımaları aksini düşündürmeyecek katiyetten bir zarurettir. Şimdi düşünün, peygamber geliyor, bir topluma hitap ediyor. Buradan biri çıkıyor, diyor ki sus, sen yalancısın. Sen falan yerde şöyle dedin, filan yerde böyle dedin. O söz ne olur? Peygamberin daveti. Doğru bile olsa hiç kimse itibar etmez. Etse bile çok az insan itibar eder. İtibar eden de kafasında bir soru işareti her zaman taşır. En ufak bir şeyde yollar ne yapar? Ayrılır gider. Ha demek ki bu yalancıymış der. Onun için güvenilirlik çok çok nedir? Önemli olan meselelerden bir tanesidir. Çünkü onlar ilahi vahyin kaynağıdır. Bir peygamber ile halka arasındaki iletişimin katiyetinden, kalitesinden söz etmek için yani etkileyici bir iletişimin gerçekleşebilmesi için en önce kaynağın güvenilir olmasıdır. Ve bakın Granik hadisesini bilir misiniz tarihte, fırkalarda? Bilmeseniz de olur ama önemli meselelerdendir. Hac suresinin 52 ve 53. ayetlerini okursanız hiçbir nebi, hiçbir resul yoktur ki bizim indirdiğimiz bir vahyi şeytan hemen dilinden onu döndürmeye, ona bir şey karıştırmaya çalışmasın. Düşünün, iblis hiçbir peygamberi ne yapmıyormuş? Bırakmıyormuş. Davetçi bırakır mı? Ama Allah diyor, o vahyi ne yaptı? Sağlamlaştırdı diyor. Pekiştirdi. Ama kafir olanlar buna ne yapmaz? Yine de itibar etmez diyor. Çünkü bugün Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini vahiy olarak kabul etmeyen insanlar işte bu vakaları getirerek, halbuki ayet orada cevap veriyor. Teferruatına girmeyeceğim. Yani iblis hiçbir şeyi ne yapmıyor? Bırakmıyor. Demek ki ilk ön plana gelen insanın şu ağzından çıkan sözler hep ne yapacak? Doğru olacak. Doğruluk gitti mi davette ne yapıyor? Sekteye uğruyor. İşte bu açıdan tebliğin kaynağı olan peygamberlerin de güvenilir olmalarının arandığından söz edebiliriz. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberler gibi neydi? Güvenilir bir insandı. Risaleti öncesinde de insanlara güven telkin ederdi ve bu sayede de emin sıfatını ne yapmıştır? Almıştır. Çünkü Şuara suresinin 214. ayeti indiğinde kalk en yakınlarını uyar. Kalktı, yemek yedirdi. İnsanlara hitap ederken beni nasıl bilirsiniz diye sorduğunda onlar ne dediler? Sen emin insansın. Sen Muhammed'in eminsin. Yani bu sıfatını o insanların arasında ne yapmıştı? Sağlamıştı. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hatta o gün birisi ayağa kalkıyor. Kureyş'in en tecrübeli insanlarından birisi Nadir bin Haris. Ey Kureyş, başınıza gelen felaketi bertaraf etmediniz. Muhammed sizin gözlerinizin önünde büyüdü. Hepinizin en doğrusu, en iyi huylusu, en güvenilir kişisi odur diye de ne yapmıştır? İtiraf etmiştir. Evet. Yine herhangi birisi eğer bir propaganda yapacaksa hedefini etkileyebilmesi için onun da güvenilir olması nedir? İlk şarttır. Yoksa hiçbir şey nedir? Fayda etmez. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabına bakarsanız ben sizden bir ücret istemiyorum. Ben sizleri sadece Allah'a davet ediyorum. Bütün peygamberlerin birinci özelliği neymiş? Bu. Ve bu akabinde güven toplumunu oluşturma çabasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği o topluluğa tekrar gidelim. Kim kime güvenirdi? Ne ticarette, ne namusta, ne de mal can emniyetinde. Hiç kimse kimseye ne yapamazdı? Güvenemezdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem kendisi emin olmuş hem de iman eden insanlarla güven telkin eden güvenilir bir topluluğu ne yapmıştır? Oluşturmaya çalışmıştır. Ve ilk şart nedir? Bir Müslümanın bir Müslümana kaç şeyi haramdır? Kanı, namusu ve malı. Yani kanı, yani canı, namusu ve malı. Bak üç şey, üç şeyin kime haram? Müslümana. Ne zaman helal olur bu? Evli ve dulsa zina etmişse, dinden dönmüş, dinini mürtet terk etmiş, mürtet olmuşsa veyahut birinin malını çalmışsa o zaman eli ne yapar? Kesilir. Yani canına kastettiyse canıyla öder, namusuna kastettiyse canıyla öder, malına kastettiyse bedeninden bir kısmıyla ne yapar? Öder. İşte ilk oluşturulan güven toplumu. Öyleyse biz Müslümanların da bu karakteri aldıktan sonra aramızda bir güveni ne yapma? Tesis etmek zorundayız. Birbirimize Allah için bu güveni ne yapacağız? Vermek zorundayız. Müslümanlar birbirine güvenecek. Ve hadis-i şerife bakın. Tirmizi'de gelen rivayette ne diyor? Bir insanın ahlakından ve dininden eminseniz onu ne yapın?
Evlendirin
diyor. Bir insanı evlendirmenin tek şartı bu olacak. Ve bunu tesis edecek adam sonuna kadar da ne yapacak? Gidecek. Başka bir tezkiye din sana sormuyor. Ahlak ve din. Bu adam sana bunu sağlamışsa bitmiştir. Sen bunu evlendirmek zorundasın. Eğer bunu yapmazsan ne diyor? yeryüzünde fitne hakim olur. Çünkü adam evlenecek çağa gelmiş, kendisi tek başına ne yaparsa yapsın evlenemez. Muhakkak birinin vesile olması gerekir. O insanda vesile olduğunda bak fitne ne yapıyor? Gidiyor. Olmayınca o da bekar, karşı da bekar. Birçok müşkülatlar gündeme ne yapıyor? Gelebiliyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem güvenin hem emniyetin temsilcisi bir insan olmakla beraber yetiştirdiği kimselerde büyük ölçüde kendisi gibi güvenilip dayanabilecek kimselerdi. Allah onlardan razı olsun. Ebu Bekir Sıddık'tı. Ömer aynı şekildeydi. Osman, Ali, sahabeler hepsi nedir? Güvenilir insanlar haline ne yaptı? Geldiler. Ve bu insanlar kalplerinde maneviyatın maddiyata galebe çaldığı, öteki hayat ve hesap verme bilincinden ötürü dürüst ve gayretli, idareden sorumlu olunca merhametli, bu cümlelerime çok dikkat edin, zenginliklerinde cömert, sıkıntı hallerinde sabırlı, adalet konusunda imtiyaz tanımaz ve kendilerine emanet edilen konularında da tam bir namusluluk içerisinde ne yapmıştır? Hareket etmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Bakın bunlar hep dille gelen karakterdir. Normalde insanlıklı olması gereken karakter bunlar. Ama din o bozulan karakteri ne yapmıştır? Tamamen düzeltmiştir. Senin normal hallerinde cömertliğin para etmez. İhtiyaç içindeki cömertliğin. Normal hallerde adaletli olman hiç önemli değil. İdarecisin. Eşin, dostun, akraban, tanıdık geldiğinde bak onlara aynı şekilde davranıyorsan adaletli, imtiyaz sağlamıyorsan işte o zaman dürüst insansın. Yani imtihan her yerde imtihan. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emaneti olmayanın yani emanete dikkat etmeyenin imanı olmadığını, emanete hiyanet edenin de münafığın alameti olduğunu söylüyor. Ve bu meselede söz verecek kimselere cenneti garanti etmiştir. Emanete riayet eden insanları eğer siz buna dikkat edin, ben de size ne yapıyorum? Cennetin garantisini veriyorum. Bugün hırsızlar, soysuzlara bakın, yönetimde olsun, yani yaşadığımız bir toplumda, o diyor çıkartma dosyamı, o diyor çıkartma dosyamı, herkes birbirine karşı ne yapıyor? Bir şantaj yoluna gidiyor. Gel dini kesime gel. Dini kesimde de aynı. A toplumda en çok davetçi diye geçinen, birçok hizmet ettik diyen insanlar, nurcular, bölünme sebeplerinin hepsi paradır. Yani emanete riayet etmemelisiniz. Gelin biz inanan kesimlere, Türkiye'de veya Avrupa'da davet eden insanlara bakın, hep bir şeylerle davet edip, hep atları birçok pisliğe bulaşırlar. Hepsine bakın emanete riayet etmemişlerdir. Emanete riayet etmeyenin imanı olmadığı gibi onun ismi de nedir? Münafıktır diyor. Garanti ver. İşte ben de size cennetin garantisini vereyim. Demek ki insana dünyadaki birçok şeyler çok tatlı gelebiliyor. Ama bunların hepsi nedir? İmtihan. Demin bakın cümleme dikkat edecek olursanız onlar öyle bir şeyde yetiştiler ki hiçbir zaman ahiretlerini tehlikeye ne yapmadılar? Atmadılar. Ahirette hesabını veremeyecek işlere ne yapmadılar? Kalkışmadılar. O güveni sağladılar ki bugün İslam bize geldi kardeşlerim. Bizler kendimize bu güveni sağlamazsak nesillerimize gitmez. Mümkün değil. Karaktersizlikle, ahlaksızlıkla, hırsızlıkla, her türlü şeyle, vefasızlıkla bunlar olmaz. Ancak peygamberin ahlakıyla ve güven toplumuyla bunlar olacak. Ama aynen birilerinin birbirlerine yaltaklık yaptığı gibi insanlar bu şekilde gidip bir şeyleri kapatmaya çalışıyorlar. Ama bir yerde leş, bir yerde pislik varsa sen istediğin kadar kapat. Koku kesilse yarın kömür olur yine karşına çıkar. Bu falanın pisliğiydi derler. Yani kokusu gitse kalıntısı gene ne yapmaz? Bitmez çıkar. Evet. Bakın o gerçek mümini şöyle tarif ediyor. Hakiki mümin odur ki insanlar malları ve canları hususunda ona karşı emniyet içindedirler. Yani eğer kardeşinden, elinden ve dilinden eminsen işte o insan meşgul bir insan ve hakiki bir insan. Mahallede bir gün sohbetteydim. Bir mesele oldu. Dedim ki hem bacanaklar onlar. İşte dedim bak elinden ve dilinden emin olduğum bir insan. Bir mesele anlatıyordu. Ben dedi onun elinden dilinden emin değilim ki dedi. Ana sohbette güme gitti. Birbirlerine bir gün nasıl konuşuyorsun? Öyle arkadaş dedi sen bana bir gün güven vermedin ki. Arkamı dönemiyorum ki sana dedi. Yani ben orada bir misal vermeye çalışıyordum. Bakın burada herkes kendine bu tezkiyeyi vermesi gerekiyor. Karşıdaki senin için düşünce önemli değil. Sen önce kendin elinden ve dilinden emin misin? Hakikaten bu tezkiyeyi kendin kendine vermek zorundasın. Eğer veriyorsan sen hakikaten mümin birisin. Yani hakikaten mümin birisin diyor. Çünkü Allah Resulü böyle tarif ediyor. Ve Rabbimiz müminlerin meziyetlerini sayarken onlar ki emanetlere ve verdikleri söze riayet ederler. Onlar ki şahitliklerini dürüstlük yaparlar. Bunlar hep nedir? Kişilik sahibi olan insanlar vardır. Ben öyle insanlar tanıyorum ki her yerde sözler verirler. Birlikte gittiğimiz birçok yerde o sözlerin hiçbirini hatırlamamışlardır. Her yerde bir şey emanet edilir. Gittiğinde hiçbir zaman emanetleri yerine vermez. Ama bakıyorsunuz münafığın hem de halis münafığın bunlar nedir? Vasıflarıdır. Ama demek ki insanlar da aynı vaziyette ki o münafıkla beraber oluyorlar. Ayetlere baktığımızda adalet ve emniyet arasında çok sıkı bir bağ vardır. Dikkat ederseniz. Ve emniyet adaletin hem sebebi hem de sonucudur. Adil olmanın yolu emin olmaktan geçer. Adalet de emniyeti doğurur. Şimdi adaletin olmadığı bir yerde emniyeti sağlamak mümkün mü? Mümkün değil. Hep imanda bir şeyi ne yapar? Tetikler. Kalpte varsa dil ikrar edecek. Dilde varsa azabını ne yapacak? Gösterecek. Bunlar birbirinin varlığıyla gündemdedir. Yoksa dilde var, azada var, kalpte yok. Onun adı nedir? Münafıktır. Eğer dilde var, kalpte varsa, azada yoksa onun adı mürciyedir. Yani hepsinin bir tanımı dinde nedir? Vardır. Onun için burada da önemli olan emniyetin zayi olmamasıdır. Ki hadis-i şerifte de emniyet zayi olmuşsa otur kıyamete bekletir. Kıyametin alametlerinden de bir tanesidir. Ve sahabe Allah kendilerinden razı olsun bizim soracağımız soruyu soruyor. Ey Allah'ın Resulü emanet ne zaman zayi olur? Aslında sizin hemen şu deminki cümlede sormanız gerekiyor. Hocam emanet nasıl zayi olur diye. Sahabe bunu hemen ne yapıyor? Anında akıl ediyor ve soruyor. Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam iş ehli olmayana verildiği zaman diyor. Hangi iş olursa olsun bir yönetim, bir eğitim, bir davet yani bir sorumluluk ehlinde değilse otur kıyameti ne yap? Bekletir. Emanet ehlinde, iş ehlinde değilse. Bugün Allah için soruyorum. Hangi çevrede iş ehlin elinde? Dolmuşa binen herif yampiri mampiri okuturuyor. Nasıl sürdüğü belirsiz. Bir resmi daireye gidiyorsun, adamın ne olduğu belirsiz. İşten bile doğru dürüst anlamıyor. Bir daireye gidiyorsun, işin düşüyor. Adam çıkarı olursa işine bakıyor, çıkarı olmazsa işini bile yapmıyor. Yani torpil falan da istemiyorsun. Yani normal bir şeyini. Bir idareciye bakıyorsun veya bir zaptiye şeyini. Seyyarsa, dişliyse, hele biraz güçlüyse gıkını çıkarmıyor. Gariban oraya bir tezgah açıyor. Gidiyor defesine ne yapıyor? Horoz gibi dikiliyor. Veyahut başka taraflarda. Yani iş ehline ne yapmıyor? Şu an verilmiş durumda değil. Kıyameti bekleyen var mı? Düşünen bile yok. Allah emniyet vasfına sahip olmayan kimselerin yapacakları icraatı şöyle anlatıyor bakın. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler diyor. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir lakin anlamazlar. Yani ne kadar anlatmaya çalışırsan çalış anlamazlar. Aldın mı cevabını değil mi? Bu ayet yukarıdaki hadisin anlam itibarıyla paralelinde bulunmakta ve sorumluluk verilme açısından güven telkin etmeyen bir kısım insanlar kurulu düzene zarar veren bozguncular olarak nitelendirmekte. Yani kurulu bir düzen var, o düzeni bozan bozgunculardır. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam gerçek bir emniyet insanı olmakla beraber toplumun içinde bulunduğu zulüm ve kokuşmuşlara da hep çare aramıştır. Ve bir güven toplumu oluşturulması hususunda fikir sancısı çekmiştir. Toplumun dertlerine duyarlı bir insandı ve ifsad olmuş bir topluluk hakkında tefekkür etmek amacıyla nereye gitmiştir? Hira mağarasında uzlete çekilmiştir. İlk vahiy tecrübesi çektiği fikir sancıları sonrasında yaşadığı bir deneyimdir. Risalet öncesinde haksızlığa uğrayanların hakkını korumak için kurulan bir cemiyet vardı. Neydi bunun adı? Hilful Fudul. Fudul. Aleykümselam diyor rahmetullah. O cemiyetin bir üyesiydi. O öyle bir birliktelikten katılmaktan da her zaman ne yapmıştır? İftihar etmiştir. Kırmızı develere sahip olmam karşılığında bile olsa onu bozmak istemem derdi. Bu cemiyete üye olmayı addettiği bu değer, onun hak gaspları karşısında mal ve can güvenliği hususunda sahip olduğu hassasiyeti ve bu zaviyeden güvenilir kişiliğinin İslami kimliğinden ayrı olarak tezahürünün de belirgin bir örneğidir. Peygamber değil, bazı kişiler bir araya geliyor, ticaret bozulmuş, haksızlık had safhada, adam zengin, öbürünün malını almış, vermiyor, ödemiyor, gasp ediyor. Kurdukları bu cemiyetle ne yaptılar? Gittiler, mazlumun ahını, zalimden ne yaptılar? Aldılar. Bakın ta o zaman bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir cemiyeti ne yapıyor? Kuruyor. Yani güven toplumu oluşturmada bir sancı çekiyor. Güven olmayan bir toplumda İslam'ı anlatman da nedir? Mümkün değil. Şuraya bir insan geliyor, onunla birliktesin, ona dini öğretmeye çalışıyorsun ama güven duymuyorsun. Var mı böyle bir madde? Anlatan anlatamaz, dinleyen dinleyemez. O sohbete gelen gelemez. İşkillenir. Birçok ne yapar? Şüphe. O şüphede o insanı o bölgeden ne yapar? Sersah sersah uzaklaştırır. Onun için Müslümanlar birbirine güven duymak zorunda. Kalbinde bir şey mi var? Şeytan bir şey mi attı? Onu dillendirme diyor. Onu dillendirmemen senin müminliğinin alametidir diyor. Dillendirdiğinde ispatlamak zorundasın. İspatlayamazsan iftiracı durumuna düşersin. İspatlayamayacağın noktada dillendirmeme senin her zaman nedir? Hayrına olan bir şey. Ve emin bir toplum oluşturmak için düşmanlığa set çekmeye, kötülüğü ortadan kaldırıp iyilik ve kardeşlik düşüncesini yaymaya çalışmıştır. Ve bunun için Müslümanların birbirinden emin olması gerektiğini her fırsatta ne yapmıştır? Söylemiştir. O bu doğrultuda şunları söylüyor. Müslüman, diğer Müslümanın elinden, dilinden emin olduğu insandır. Hariciler diyor ya işte ben bana ispatlanınca ancak Müslüman derim. Aslında birisi birine eminliğini ispatlayınca Müslüman sıfatını otomatikten ne yapıyor? Alıyor. Yani kaç milyon Müslüman var diyorlar. Gelin bu testten bir geçirelim. Milyonu değil kaç tane Müslüman var bir ortaya ne yapsın? Bir çıksın. Yani hiç öyle üst rakamlara çıkmaya gerek yok. Hemen teste. Teste tabi olması gerekmez mi? Gerekir. Ve Müslümana sövmenin fasıklık ve onu öldürmenin de dinimiz küfür olduğunu söyler. Ve bu da her önüne gelenin hemen birinin canına, aynı cahiliyede olduğu gibi, adam birini görüyor, öldürüyor. Dükkanında birini görüyor, öldürüyor. Evine hırsız giriyor, ne yapıyor? Öldürüyor. Hemen onların işi gücü nedir? Öldürme. Ama cinnet geçiriyor, hemen bir başkalarını öldürüyor falan. Allah Resulü ne diyor? Kafirlerin ahlakı gibi ahlaklanmayın. Onların birbirini hemen boynunu vurduğu gibi ne yapmayın? Vurma yoluna gitmeyin. Burada bize bir güven toplumu oluşturma var. Onun beyanına göre hayırlı bir insan olup cennet ehlinden sayılma, yalnızca namaz kılma, oruç tutma gibi ibadetlerle mümkün olmadığıdır. Onlar zaten Müslümanın yapması gereken işlerdendir. Kötülüğünden çevresindekilerin emin olmayan kimsenin cennete giremeyeceğini söylemiştir. Hatta diyor mesela bir rivayette, Cibril o kadar geldi gitti, geldi gitti ki neredeyse komşunun komşuya mirasçı olacağından korktum diyor. Yani öyle zannettim diyor. Demek ki insanın sadece Müslümanım demesi veyahut namazını kılması, orucunu tutması önemli değil. Yanındakilerin, çevresindekilerin onun kötülüğünden emin olacak. Yani bu kötülük gelmez bu adamdan diyecek. İşte vasıf neymiş? Bu. Evet. Rabbim hepimizi öyle insanlardan eylesin kardeşlerim. Yine onun beyanına göre böyle yoğun bir şekilde ibadet eden ancak komşusuna kötülük yapan bir kadın için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadında hayır yok, o kadın cehennemliktir buyuruyor. Düşünün. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam toplumdan kötülüğü kaldırmaya, onun yerine iyiliği ikame etmeye çalışmış ve bunun içinde ne diyor? Her iyilik bir sadaka. Hiçbir şey yapamadın mı? Gülümse diyor. Güler yüz dahi nedir? Sadakadan diyor. Ve bir komşu bir komşusunu şikayete geliyor. Adam tabi o zaman kanalizasyon sistemi yok. Ne çukuru diyorlar ona?
Foseptik.
Foseptik. Öbür kardeşinin duvarının dibine eşiyor. Tabi sular, pis kokular sahabenin evine doluyor ve hastalık oluyor. Ne yaptıysa o çukuru başka yere eşmiyor. Allah Resulü'ne geliyor, şikayet ediyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olayı nasıl çözüyor? Bir kötülüğü bir kötülükten sağmıyor. Kavga dövüş de yok. Sen diyor yoldan insanların bolca geçtiği bir zaman bütün evinin eşyasını topla, yolun ortasına diz. Kim sorarsa işte komşumun yaptığı eziyetten de diyor. Böyle bir olayı çözmeye çalışsanız bu yöntemle çözülür mü çözülmez mi? Adam hemen 1, 2, 3 derken geliyor, ne olur komşu evine gir, sen nereye istiyorsan ben çukuru oraya kazacağım. Ve olay çözülüyor. Bugün nasıl çözülür en ufak bir komşu husumetleri? Küfür, kavga, yani hiç söylenmeyecek sözler, yaralama, mala zarar verme, cana zarar verme, her türlü şeyi ne yapıyorsun? Görebiliyorsun. Veyahut apartmanda oturanlara, ki ben geçenlerde birine misafirliğe gitmiştim. Evin çocuğu elinde bir oyuncak düşürdü. Alttan tak tak tak birisi vuruyor. Bu ne ya dedim. Ya dedi, bunlar karı koca, emekliler. En ufak bir şey olsa diken üstündeyiz, bebeler bir şey düşürecek diye diyor. Ya nasıl vuruyor böyle? Ha düşün. Şimdi bu hareket mi? Yani bu doğru dürüst bir hareket mi? Gel insanca söyleyeceğini söyle veyahut çocuktur. Çocuğun altına korumalık mı bağlayacaksın? Yani ağ mı çekeceksin? Şunu düşürdüğünde ağ düşsün, şunu şöyle ötsün. Mümkün değil. İşte bunlar hep insanların iyiliğe ve kötülüğe ne kadar meyilli olduğu ve iyiliğe iyilikle, kötülüğe kötülükle karşılık vermelerinin hemen hazırlığında. Ama İslam'a baktığımızda her iyiliği sadaka görüyor, her kötülüğü de iyi görmüyor. Ve hatayı hatayla tamir etmeyin diyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın bir sözünde, hepinizin hatırlayacağı bir rivayet. Bir adam yolda yürürken yol üstünde bir diken buluyor, onu kenarıya atıyor. Bu davranışından Allah onu mağfiret etti diyor. Ve yine bir rivayette bir kuyunun kenarına birisi getiriyor, çalı çırpı koyuyor. İnsanlar hani ama insanlar gelsin veya karanlıkta düşmesin diye. Birisi de geliyor onu alıyor kenarıya koyuyor. İnsanların ayağına takılıp da eziyet etmesin. Biliyor musunuz diyor. Allah ikisini de mağfiret etti. İkisini de cennete koydu. Biri koyuyor, biz de çekiyor. Ama niyet ikisi de nedir? Halis. Öyleyse bizlerin iyi toplum, yani iyilik yapan toplum, iyilik düşünen insanlar olmak zorundayız. Müslüm'ün ve Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste din nasihattır hadisi bağlamında getirdiği açıklamalar vicdanen iyilik olarak görülen şeylerin dini anlamda da iyilik olduğunu, dinin iyiliği öğütleme ve tavsiyelerde uygulamak olduğu nedir? Gösterilmektedir. Allah hepimize hayır versin, nasihatı tutanlardan eylesin. Allah toplumda güvenin yayılması için önce iyilik düşüncesine önem vermiştir. Bir iyilik yapana daha iyisiyle karşılık verileceği söylenmiştir. Ve Kur'an'da bakın, iyilik yapana ne diyor Bakara suresinde? 7 başak misali, hatta 700 misline kadar ne yapılıyor? Örnek veriliyor. Bu da nedir? Hep iyi ol. Hep iyi düşün. Ve hep ne yap? Hayrı düşün. Ve karşılığını Allah sana misli misli misli ne yapacak? Verecek diyerek işte burada sana Kur'an ne yapıyor? Bir kişilik, bir karakter oluşturuyor. Bunu sen ne yapacaksın? Alacaksın ki önce güven toplumu oluşacaksa bu iyilikle, sadakayla, zekattan olur. Eğer sen zekatını, sadakanı, infakını yapmıyorsan, toplumda sosyal denge sağlanmazsa adalet olur mu? Güven olur mu? Evinde hizmetçi çalışırsın, canına da kasteder, malına da, namusuna da ne yapar? Kasteder. Ama sen ona iyilik yaparsa, o sana istemediğin kadar güzelliği, istemediğin kadar hizmeti ne yapar? Yakar ve sağlık olur. İşte önce demek ki güven. Ve Allah Azze ve Celle bizlere ne diyor Kur'an'da? Müminler ancak kardeştirler. Bizi kardeş kılan kimmiş? Allah. İman ettiğin zaman bu benim kardeşim değildir. Değil mi? Yani bunu deme hakkına sahip değilsin. Sadece boynundan İslam bağı çıkar, işte o zaman senin kardeşliğinden ne yapar? Ya ben bunu sevmiyorum. Ben bundan hoşlanmıyorum. Bunu diyemezsin. Ha ama şunu diyebilirsin. Kardeşliğin bitmektense ülfeti kes diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani baktın kardeşlik tehlikeye girdi, ülfeti kes.
Kürt olmayacaksın uzak dur.
Yani çünkü kardeşlik bitecek. Onun için kardeşlerim, kardeşlerinizin arasını düzeltin, Allah'tan korkun ki merhamet olmasınız. Bu ayetlerin dalaleti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları ile toplumda güven ve dolayısıyla huzuru sağlama, yapıcı, birleştirici olma gibi karakter özelliklerini ne yapıyor? Empoze ediyor ve bu da dini bir kimliğin nedir? Özelliğidir. O kardeşliği bozacak bütün davranışları yasaklıyor. Birliği, emniyeti güvence altına alıyor. Ve Müslümanların arasını bozma, birlik ve beraberliğini bozup oğulatma zulmün en üstünüdür. Ve İslam'ın değildir. Ancak din düşmanların yaptığı şeydir. Bunun için kötü zandan, hasetten, gıybetten, kovuculuk gibi ayrılığa düşürücü tutumlara dinimiz tamamen ne yapmıştır? Kesin tavır almıştır. Ve en kötüleriniz kovuculukta dolaşan, dostların arasını bozan, birbirlerinden ayrı kalmakla fesadı isteyenlerdir. Zandan sakının çünkü sözlerin en yalanı nedir? Zandır diyor. Ve alışverişlerinizde birbirinizi ne yapmayın? Aldatmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize çekememezlik yapmayın. Biriniz bir kıza dönücü olmuşsa siz ne yapmayın? Ona olmayın. O ondan elini çekene kadar şey yapmayın. Ne gösteriyor? Bir toplumda, bir insanda, bir Müslümanda olması gereken temel karakter özelliklerini Allah Resulü sen de ne yapıyor? Olmasını istiyor. Olmak zorundasın. şu toplumda bir tane çürük varsa sağlamları da ne yapar? Götürür, o sağlamlar çürüğü ıslah etmediği müddetçe. Götürür. Ve 10 tane sağlam bir çürüğü iyileştirmez. Ama bir çürük 10 tane sağlamı ne yapar? Çürütür. Onun için gördüğünüz bir münkere ne yapın? Mani olun diyor. Demek ki kişiler arası münasebetlerde hakların korunması ve herkese iyilik düşüncesi gerekiyor. Birini ziyarete mi gideceğim? Önce oturacağım, kalbini kontrol edeceğim. O gideceğin şahıs hakkında hep iyi şeyler düşüneceğim. İnanın gittiğinde hep yüzün güler. Muhabbete doyum olmaz. Yapın bu hadisin gereğiyle amel edin. Ama gidiyorsun lanet tayin gidiyorsun. Gitmek için gidiyorsun. Hep kötü şeylerini düşünerek gidiyorsun. Otur, muhabbet olmaz. O seni, o oturduğun dakikalar sıkmaya başlar. Gerilirsin ve bir an için oradan ne yapayım? Gideyim yoluna bakarsın. Ama gitmeden önce kalbini, ruhunu kontrol et. Seveceğin şeylerini düşün. Artık o insanın yaptığı her şey sana ne gelir? Tatlı gelir. Ama en güzel söz dahi söylese, en güzel ikram dahi yapsa, çıktığında gıybetini yaparsın. Daha onun ikramı karnındayken yine de ne yaparsın? Onu kötülersin. İşte dinde, İslam dininde insanlarla iletişimde en önemli şeyin İslami kimlik olduğu gündeme geliyor. Ve İslami kimliği, karakteri bizlerin de Allah Resulü'nden almamız gerekiyor. Ve aleyhissalatü vesselam ayıplamayı, dil uzatmayı, birbiriyle alay etmeyi kesinlikle ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Mümin dil uzatan değildir. Lanet edici değildir. Kötü iş yapan değildir. Kötü söz söyleyen değildir. Bakıyorsunuz Allah Resulü'nün lanet ettiği var. Buyurun.
Selamünaleyküm.
Aleykümselam.
Mehmet Çangah. Kur'an lügatı.
Yok. İşler açarsa orada olabilir. Köşeden üçüncü. Hususen lanet edilecek meseleler nedir? Vardır. Ama bu müminin vasfı olmamalıdır. Yani vara yuva lanet eden insan. Devesine kızıyor. Allah lanet etsin diyor. Allah Resul ne diyor? Söyleyin kadına. Palanını çözsün. Deveyi ne yapsın? Bıraksın. Çünkü o lanete uğradı diyor. Vara yuva lanet nedir? Yok. Hafızlar öldürülüyor. Allah Resulü bir ay o öldürenlere ne yapıyor? Lanet ediyor. Veyahut Müslümanların birlik ve beraberliğini bozan, onlara şiddetli zarar verenler var. Onlara ne yapıyor? İsme lanet ediyor. Lanet ettikleri var ama hak edenler. Ama müminin vasfı nedir? Lanetçi değildir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ve razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Demek ki güvenilirlik çok çok önemli ve bu önemde nedir? Bizleri toplumda emin insanlar kıldığı gibi toplumun da düzelmesine nedir? Sebep olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir huyu daha var, kişiliği. O da nedir? Rabbinden emin oluşu ve tevekkül. Birinciyi anladık mı? Emin güvenilir. İkinci ön plana çıkması neymiş?
Rabbine güvenilir. Hakkından emin olsun.
Her peygamberin ahlakı ve özelliğidir bu aynı zamanda. Peki peygamber aynı zamanda kul değil mi? Her kul da Rabbinden emin olması ve Rabbine tevekkül etmesi gerekmez mi? Bunlar bakın basit huylar ve karakterler değil. Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül edebilseniz şu aç karnına diyor yuvadan havalanıp tok karnına dönen kuşlar gibi rızıklandırılırdınız diyor. Bugün bunu işleyelim mi haftaya mı bırakalım?
Bakalım saat, bir saat doldu zaten biraz. Şey oldu, devam edelim.
Ne diyorsunuz? Evet inşallah haftaya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kişilik ve karakterlerinin eminliğine devam edelim. Allah öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle Kur'an ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Peygamberini tanıyan, sadece yüzeysel iman ettim diyenlerden eylemesin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurike ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi Rabbil âlemin.